Kitabın adı Kamu Kurumları Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık. Yazan Tugay Fırat A. Şükrü Tarakçıoğlu. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 6. kaset A yüzü, sayfa 165. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu soruları. 1. 1. Aile yardım ödenekleri gelir vergisine tabidir. 2. Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için de bu ödenek verilir. 3. Karı ve kocadan her ikisinin memur olması durumunda bu ödenekten yalnızca koca yararlanabilir. 4. Memurun geçimini sağladığı üvey çocuklar için de bu ödenek verilir. Aile yardım ödeneği ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A. 1, 2. B. 2, 3, 4. C. 3, 4. D. 1, 2, 3. Yanıt C. 2. Karı koca çalışan ve 6 çocuğu bulunan bir aile kaç çocuğu için çocuk yardımı alamaz? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Yanıt C. 3. Kadın memuru doğum yapmasından ve doğum yaptığı tarihten itibaren ne kadar süreyle izin verilir? A. Doğum öncesi 15 gün, doğum sonrası 30 gün. B. Doğum öncesi 30 gün, doğum sonrası 60 gün. C. Doğum öncesi 3 hafta, doğum sonrası 6 hafta. D. Doğum öncesi 3 ay, doğum sonrası 6 ay. Yanıt C. 4. 1. Yurt dışı kuruluşlarında hizmetin gerektirdiği hallerde hafta tatilini cumartesi ve pazardan başka günler olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 2. Cumartesi ve pazar hafta tatili olmak üzere haftalık çalışma süresi 40 saattir. 3. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri Bakanlar Kurulu'nca belirlenir. Devlet memurlarının çalışma sürelerine ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğru değildir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 3. C. 1, 3. D. 1, 2. Yanıt B. 5. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı kanunun temel ilkelerinden değildir? A. Sıralama, B. Sınıflandırma, C. Kariyer, D. Liyakat. Yanıt A. 6. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı kanunda yer alan istihdam şekillerinden değildir? A. Sözleşmeli personel, B. İşçi, C. Geçici personel, D. Uzman. Yanıt D. 7. 1. Memurların yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin kurallar kanunlarla düzenlenmiştir. 2. Aynı yerde göreve atananlar, atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği tarihi izleyen iş günü içinde yeni iş yerinde işe başlamak zorundadır. 3. Başka bir yerde göreve atananların bir ay içinde yeni görev yerlerine hareket etmeleri ve yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamaları gerekir. Devlet memurlarının atanmaları ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A. Yalnız 1. B. 2. 3. C. 1. 2. D. 1. 2. 3. Yanıt C. 8. 1. Cari yıl hariç olmak üzere önceki yıllara ait olan kullanılmamış yıllık izin hakları düşer. 2. Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya kısım kısım kullanılabilir. 3. Öğretmenlere hastalık ve diğer mazeret izinlerinin dışında yıllık izin verilmez. Devlet memurlarının yıllık izinleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A. Yalnız 3. B. 1 2 C 2 3 D 1 2 3 Yanıt C. 9. Kadronun boş olması durumunda aşağıdaki kadrolardan hangisine açıktan vekil atanamaz? A. Eczacılık, B. İlkokul öğretmenliği, C. Muhtarlık, D. Mimarlık. Yanıt C. 10. İki kez üst üste aldığı olumsuz sicillerden dolayı başka bir sicil amirinin emrine atanan ve burada da olumsuz sicil alan bir memura aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır? A. Memuriyetle ilişiği kesilir. B. Aylıktan kesme cezası verilir. C. Olumsuz sicil aldığı görevden bir alt göreve verilir. D. Başka bir sicil amirinin emrine verilir. Yanıt A. 11. Görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapan, kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunan bir memura aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır? A. Kınama, B. Aylıktan kesme, C. Kademe ilerlemesinin durdurulması, D. Devlet memurluğundan çıkarma. Yanıt C. 12. Geçici görevlerin çalıştırılacağı görevler, çalıştırılacak görevli sayısı ve bunlara ödenecek ücretler aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A. Bakanlar Kurulu, B. Maliye Bakanlığı, C. Devlet Personel Başkanlığı, D. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yanıt A. 13. İlkokul mezunlarının devlet memuru olabilmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bir ön koşuldur? A. 18 yaşını doldurmuş olması. B. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmaması. C. Fiziksel ve ruhsal bir özrünün bulunmaması. D. Bir meslek sahibi olması. Yanıt B. 14. Kendi isteğiyle memurluktan çekilmiş ve tekrar memurluğa dönmek isteyenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Tekrar göreve dönen bir memur görevden ayrı kaldığı süreler için borçlanması şartıyla derece alabilir. B. Memur ayrıldığı sınıfta boş kadro olmaması durumunda geri dönemez. C. Memur en fazla iki kez memurluktan ayrılıp tekrar geri dönebilir. D. Memur ayrılıp geri dönmek istediği sınıfın niteliklerini taşımak zorundadır. Yanıt A. 15. Olumsuz sayılacak en yüksek sicil notu kaçtır? A. 50, B. 59, C. 60, D. 69. Yanıt B. 16. Kardeşi ölen bir memura kaç gün mazeret izni verilir? A. 10, B. 7, C. 5, D. 3. Yanıt C. 17. Karısı doğum yapan bir erkek memura kaç gün izin verilir? A. 1, B. 3, C. 5, D. 7. Yanıt B. 18. 10 yılı dolduran devlet memurlarını bir kez de kullanmak ve bir defaya mahsus olmak üzere kaç ay ücretsiz izin verilebilir? A. 18, B. 12, C. 6, D. 3. Yanıt C. 19. Devlet memurları aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olarak mal bildirimi beyannamesinde bilgi vermek zorunda değillerdir? A. Velayeti altındaki çocukları, B. kendisi, C. eşi, D. anne ve babası. Yanıt D. 20. Reşit olmayan veya mahcur olan çocukları ve eşleri, ticaret veya diğer kazanç getiren faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı bulundukları kuruma bildirmek zorundadırlar. A7, B15, C30, D45. Yanıt B. 21. Aday olarak atanan memurların görevine son verilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. En geç 3 yıl içinde olumlu sicil alamayanların memuriyetle ilişkileri kesilir. B. İlişkileri kesilenler ilgili kurumca derhal Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilirler. C. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanların ilişkileri kesilir. D. Adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ile göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişkileri kesilir. Yanıt A. 22. Yıllık izinlerini il dışında geçirmek isteyen devlet memurlarına zorunlu hallerde gidiş ve dönüş için toplam kaç gün yol izni verilir? A. 2, B. 4, C. 6, D. 8. Yanıt B. 23. Uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalara maaş ve özlük haklarına dokunulmadan kaç aya kadar rapor verilebilir? A. 6, B. 12, C. 18, D. 24. Yanıt C. 24. Bir devlet memurunun olumlu sicil almış sayılması için kaçın üzerinde puan alması gerekir? A. 49, B. 59, C. 60, D. 61. Yanıt B. 25. Bir devlet memuru mazeretsiz veya kurumunca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini kesintisiz kaç gün terk etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın görevinden çekilmiş sayılır? A. 3, B. 7, C. 10, D. 15. Yanıt C. 26. Yasak olmasına rağmen toplu müracaat veya şikayette bulunan devlet memurlarına aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir? A. Uyarma, B. Kınama, C. Kademe ilerlemesinin durdurulması, D. Aylıktan kesme. Yanıt D. 27. Bir devlet memurunun memurluktan çıkarma cezasını gerektiren bir eylemi işlediğinin anlaşıldığı tarihten itibaren kaç ay içinde bu memur hakkında disiplin kovuşturmasına başlanmazsa disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar? A. 1, B. 3, C. 6, D. 12. Yanıt C. 28. Savunması istenen bir devlet memuruna kaç gün süre verilir? A. 10, B. 3, C. 5, D. 7. Yanıt D. 29. Aşağıdaki cezalardan hangisi disiplin amirleri tarafından verilmez? A. Başka bir amir emrine atanması, B. Aylıktan kesme, C. Kınama, D. Uyarma. Yanıt A. 30. Memurluktan çıkarma cezası aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? A. Disiplin kurulu, B. Disiplin amiri, C. Atamaya yetkili amir, D. Üst disiplin kurulu. Yanıt D. 31. Hakkında memurluktan çıkarma cezası isteminde bulunan bir devlet memuru ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Bu memurun sicil dosyasını inceleme hakkı vardır. B. Soruşturma sırasında tanık dinletebilir. C. Soruşturma evrakını inceleme isteğinde bulunabilir. D. Disiplin kuruluna sözlü olarak kendisi savunma yapabilir. Yanıt A. 32. Atamaya yetkili bir amirin memurlarından birine disiplin cezası vermesi ve verdiği disiplin cezasının disiplin kurulu veya yüksek disiplin kurulu tarafından reddedilmesi halinde bu amir en geç kaç gün içinde başka bir ceza verebilir? A-10, B-15, C-30, D-45. Yanıt B. 33. Aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi için idari yargı yolu kapalıdır? A. Memurluktan çıkarma. B. Kademe ilerlemesinin durdurulması. C. Kınama. D. Aylıktan kesme. Yanıt C. 34. Bir devlet memurunun görevden uzaklaştırılması halinde görevden uzaklaştırma işleminin uygulandığı tarihten itibaren kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması zorunludur? A-7, B-10, C-15, D-30. Yanıt B. 35. Disiplin cezasının verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekrarlanması halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Bir üst ceza uygulanır. B. Başka bir sicil amirin emrine atanır. C. Memurluktan çıkarılır. D. Aynı ceza tekrar verilir. Yanıt A. 36. 1. Kınama. 2. Uyarma. 3. Aylıktan kesme. 4. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Yukarıdaki cezalardan hangisi ya da hangiler için 5 yıl sonra sicil dosyasından silinmesi amacıyla başvurulabilir? A. Yalnız 4. B. 3 ve 4. C. Yalnız 2. D. 1 ve 2. Yanıt D. 37. Aylıktan kesme cezasına karşı yapılacak itirazlar için başvuru merci aşağıdakilerden hangisidir? A. Bir üst sicil amiri. B. Disiplin kurulu. C. Yüksek disiplin kurulu. D. İdari yargı. Yanıt D. 38. Disiplin kurulları ve disiplin amirleri tarafından verilen cezalara itiraz süresi kaç gündür? A. 5, B. 7, C. 15, D. 30. Yanıt B. 39. Kendi isteğiyle memurluktan çekilen bir devlet memurunun üzerinde zimmetli olan şeyleri devir teslim işlemlerini tamamlamadan görevinden ayrılması durumunda bu memur kaç yıl geçmeden görevine dönemez? A 2, B 3, C 4, D 5. Yanıt B. 40. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına yasak olan fiillerden değildir? A. Hediye kabul etmek. B. Toplum müracaatta bulunmak. C. Ticaret yapmak. D. Sendika kurmak. Yanıt D. 41. Bakanlar Kurulu'nun geçici personel almaya karar verirken görüşünü aldığı kurumlar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak bir arada verilmiştir? A. Devlet Personel Daire Başkanlığı, Maliye Bakanlığı. B. Maliye Bakanlığı, Başbakanlık. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı. D. Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Yanıt A. 42. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında yer almaz? A. Tarafsızlık. B. Devlette bağlılık. C. Sendika kurma. D. Sadakat. Yanıt C. 43. Hizmetin gereği bakımından görevinin başında kalması sakıncalı memur için aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Başka bir göreve atanır. B. Başka bir sicil amirinin emrine verilir. C. Görevden uzaklaştırılır. D. Memurluktan çıkarılır. Yanıt C. 44. Göreviyle ilgili bir suçtan olsun veya olmasın, herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara maaş ödenmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Maaş ödenmez. B. 3'te 1'i ödenir. C. 2'de 3'ü ödenir. D. Tamamı ödenir. Yanıt C. 45. Fazla çalışmanın izinle karşılandığı durumlarda verilecek iznin en fazla kaç günlük kısmı yıllık izinle birleştirilebilir? A. 5 B. 10 C. 15 D. 30 Yanıt B. 46. Sürekli görevle yurt dışına görevlendirilen devlet memurları en fazla kaç gün için merkeze çağrılabilir? A. 15 B. 30 C. 90 D. 180 Yanıt B. 47. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda bir devlet memuru kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri açıklayabilir? A. Görevinden istifa etmesi. B. Emekli olması. C. Bulunduğun görevden başka bir göreve atamasının yapılması. D. Yetkili bakan tarafından izin verilmesi. Yanıt D. 48. Aşağıdakilerden hangisi genel idare hizmetleri sınıfından sayılır? A. Mühendis. B. Biyolog. C. Şube müdür. D. Avukat. Yanıt C. 49. 1. Hakimlik ve savcılık hizmetleri. 2. Avukatlık hizmetleri. 3. Din hizmetleri. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri devlet memurluğu sınıflarından değildir? A. Yalnız 3 B. Yalnız 1 C. 1 ve 2 D. 2 ve 3 Yanıt B. 50. Devlet memurunun ölümü halinde ödenecek ölüm yardımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. En yüksek devlet memuru maaşının ek gösterge dahil 2 katı B. Aldığı net maaşının 5 katı C. En yüksek devlet memuru maaşının brüt 4 katı D. Aldığı brüt maaşının 4 katı Yanıt A. 51 Memurlar görevlerinden ayrıldıktan sonra kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri açıklayabilmek için aşağıdakilerin hangisinden izin almak zorundadır? A. Cumhurbaşkanı B. Bakanlar Kurulu C. Başbakan D. Yetkili Bakan Yanıt D. 52. Devlet memurları için kaç hizmet sınıfı vardır? A. 9 B. 10 C. 12 D. 13 Yanıt B. 53. 2 yıllık yüksek okul mezunu olan birinin memur olması durumunda kaçıncı derecenin kaçıncı kademesinden göreve başlatılır? A. Derece 11, kademe 1. B. Derece 10, kademe 2. C. Derece 10, kademe 1. D. Derece 10, kademe 3. Yanıt B. 54. İlkokul mezunu olan devlet memurları en fazla kaçıncı dereceye kadar ilerleyebilirler? A. 4 B. 6 C. 7 D. 8 Yanıt C. 55. Aday devlet memurlarının adaylık sürelerinin en az ve en çok olabileceği süreler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir? A. En az 1 yıl, en çok 3 yıl. B. En az 6 ay, en çok 2 yıl. C. En az 1 yıl, en çok 2 yıl. D. En az 6 ay, en çok 1 yıl. Yanıt C. 56. 1. Staj eğitimi. 2. Temel eğitim. 3. Hazırlayıcı eğitim. Aday memurların eğitim kademeleri baştan sona doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? A. 1, 2, 3. B. 3, 2, 1. C. 3, 1, 2. D. 2, 3, 1. Yanıt D. 57. En düşük derecede kaç kademe vardır? A. 4, B. 7, C. 9, D. 12. Yanıt C. 58. 1. Başka bir yerde göreve atananlara 30 gün mail izninin yanında amirin inisiyatifine bağlı olarak yol izni de verilebilir. 2. Aynı yerde göreve atananlar tebliğ tarihini takip eden iş günü içinde görevine başlamak zorundadır. 3. Memurların yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin kurallar kanunlarla düzenlenmiştir. Devlet memurlarının atanmaları ile ilgili olarak doğru olan ya da olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Yalnız 2. B. 1 ve 3. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Yanıt A. 59. 657 sayılı kanuna göre bu kanunun uygulandığı kurumlarda büro hizmetlerini yürüten personel aşağıdaki sınıflardan hangisi içinde yer alır? A. Genel idari hizmetler. B. Yardımcı hizmetler. C. Teknik hizmetler. D. İdari hizmetler. Yanıt A. 60. İlkokul mezunu bir devlet memuru kaçıncı dereceden başlayıp kaçıncı dereceye kadar yükselebilir? A. 16, 9. B. 15, 7. C. 13, 5. D. 13, 14. Yanıt B. 61. Meslek veya sanat okulunu bitiren bir Türk vatandaşı kaç yaşında devlet memuru olabilir? A. 15, B. 16, C. 17, D. 18. Yanıt A. 62. Aday memurluk süresi en fazla kaç yıldır? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Yanıt B. 63. 1. 10 yıl içinde olumlu sicil almış olmak. 2. Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olmak. 3. Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması. Bir devlet memurunun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için yukarıda sıralanan şartlardan hangilerinin gerçekleşmiş olması zorunludur? A. 1 ve 2. B. 2 ve 3. C. 1 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Yanıt D. 64. 1. Cari yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmamış izinler yanar. 2. Yıllık izinler amirin uygun gördüğü zamanlarda toptan veya parça parça kullanılabilir. 3. Öğretmenlere sağlık ve mazeret izinleri dışında yıllık izin verilmez. Devlet memurlarının yıllık izinleri ile ilgili olarak doğru olanlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A. 1 ve 2. B. 2 ve 3. C. 1 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Yanıt B. 65. Kendisi veya çocuğu evlenen bir devlet memuruna kendi isteği üzerine kaç gün izin verilir? A. 3, B. 5, C. 7, D. 10. Yanıt B. 66. Kurumlarının onayıyla uluslararası bir kuruluşta görev alacak bir memura kaç yıla kadar Ücretsiz izin verilebilir. A5, B11, C16, D21. Yanıt D. 67. Aynı yerde başka bir göreve atananlar, atama emrinin kendisine tebliğinden sonra göreve başlaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Aynı gün mesai bitimine kadar yeni görevine başlamalıdır. B. Tebligatı takip eden gün mesai bitimine kadar yeni görevine başlamalıdır. C. Tebligatı takip eden 3 iş günü içinde yeni görevine başlamalıdır. D. Tebligatı takip eden 5 iş günü içinde yeni görevine başlamalıdır. Yanıt B. 68. Başka bir yere göreve atanan devlet memuru zorlayıcı bir nedeni olsa ve bunu belgelendirse bile ne kadar süre içinde görevine başlamazsa ataması durdurulur. A. 15 gün, B. 1 ay, C. 2 ay, D. 3 ay. Yanıt C. 69. Aşağıdakilerden hangisi memurların derece yükselebilmesi için aranan şartlardan değildir? A. Derece içinde en az 2 yıl çalışmış olmak. B. Üst derecede boş bir kadronun bulunması. C. Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olmak. D. Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanması. Yanıt A. 70. 10 yıldan fazla hizmeti olan bir devlet memurunun hastalanması durumunda kendisine verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın kaç aya kadar izin verilebilir? A. 3, B. 6, C. 9, D. 12. Yanıt D. 71. Olumsuz sicil alan bir devlet memurunun tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde atamaya yetkili amire itirazda bulunma hakkı vardır? A. 5, B. 7, C. 15, D. 30. Yanıt D. 72. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına verilen disiplin cezaları arasında yer almaz? A. Aylıktan kesme, B. Uyarma, C. Derece ilerlemesi, D. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Yanıt D. 73. 1. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalar disiplin amirleri tarafından verilir. 2. Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu vardır. 3. Memurluktan çıkarma cezası vermeye yetkili merci, atamaya yetkili amirdir. 4. Bir memurun savunma süresi en fazla 5 gündür. Devlet memurları disiplini ile ilgili olarak yanlış olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir? A. 3 ve 4, B. 2 ve 1, C. 2 ve 4, D. 1 ve 3. Yanıt A. 74. Herhangi bir soruşturma gereği görevinden uzaklaştırılan bir devlet memuruna soruşturma sonuçlanıncaya kadar maaşının ne kadarı ödenmeye devam edilir? A. 4'te 1'i, B. 3'te 1'i, C. 2'de 1'i, D. 3'te 2'si. Yanıt D. 75. Aşağıdaki cezalardan hangisi cezanın alınmasından 5 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurulması halinde silinebilir? A. Aylıktan kesme, B. Kademe ilerlemesinin durdurulması, C. Kınama, D. Memurluktan men. Yanıt C. 76. Hiçbir mazeret bildirmeden görevin terk edilmesi kaç gün sürerse görevden istifa etmiş sayılır. A7, B10, C15, D130. Yanıt B. 77. Hayat ve sağlık için tehlike arz eden işlerde çalışan devlet memurlarına verilen zamma ne ad verilir? A. İş riski. B. İş güçlüğü. C. Mali sorumluluk. D. Temininde güçlük. Yanıt A. 78. 1. Öğrenimlerini yurt dışındaki öğretim kurumlarında devlet hesabına bitiren öğrenciler, tatillerde dahil olmak üzere öğrenim sürelerinin iki katı süre ile mecburi hizmetle yükümlüdürler. 2. Askerlikte geçen süreler mecburi hizmetten sayılır. 3. Öğrenimlerini yurt içinde devlet hesabına yapan öğrenciler tatil süreleri dahil olmak üzere öğretim süreleri kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Devlet memurlarının mecburi hizmetleri ile ilgili olarak doğru olanlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A. 1 ve 2 B. 2 ve 3 C. 1 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Yanıt D. 79 Gerekli mercilerin onayı ile 2003 yılında NATO'da görevlendirilen bir devlet memuruna en fazla hangi yıla kadar izin verilebilir? A. 2024 B. 2013 C. 2008 D. 2006 Yanıt A. 80 657 sayılı kanuna göre bir devlet memuru en fazla kaç kez memurluktan çekilmiş sayılırsa görevine tekrar dönebilir? A. Geri dönemez. B. Bir kez. C. İki kez. D. Sınırlama yoktur. Yanıt A. 81. Merkezde günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresinin belirlenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu'na aşağıdakilerden hangisi teklifte bulunur? A. İçişleri Bakanlığı. B. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı. D. Her bakanlık ayrı ayrı. Yanıt B. 82. 1995 yılında göreve başlayan ve 2003 yılında akıl hatası olan bir devlet memuruna ilk defasında en fazla kaç aya kadar rapor verilebilir? A 6, B 12, C 18, D 36. Yanıt C. 83. Adam yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine konulan bir devlet memuruna uygulanacak işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Memuriyetle ilişiği kesilir. B. Maaşından üçte bir oranında kesinti yapılır. C. Ücretsiz izinde sayılır. D. Hiçbir işlem yapılmadan memur hakkında çıkacak kesin karar beklenir. Yanıt B. 84. Jeolog ünvanı taşıyan bir devlet memuru aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisine dahildir? A. Sağlık hizmetleri. B. Mühendislik hizmetleri. C. Araştırma ve geliştirme hizmetleri. D. Teknik hizmetler. Yanıt D. 85. Milli Eğitim Bakanlığı'na geçici işler için alınan geçici görevlere ne kadar ücret ödeneceğini aşağıdakilerden hangisi belirler? A. Bakanlar Kurulu. B. Maliye Bakanlığı. C. Milli Eğitim Bakanlığı. D. Devlet Personel Başkanlığı. Yanıt A. 4. Bölüm Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi. İnsanların güvenliğini doğal ve tarihsel çevreyi, yönetim ve iş etkinlikleri ile benzeri süreçleri olumsuz etkileyen olağan dışı olayların yarattığı duruma kriz denir. Kriz derken ne anlamalı? Örneğin bir sel felaketi, bir yangın, bir nükleer patlama, bir iflas veya bir ürünün bilinmeyen yan etkilerinin ortaya çıkışıyla ölümlerin olması ve bunun gibi. Bu olayların hepsi birer kriz kaynağıdırlar. İnsanların güvenliğine, doğal ve tarihsel çevreye, ilgisine göre bir kuruluşun adına, ününe zarar vereceklerdir. Bu olayların hiçbiri beklenen, önceden kolayca öngörülebilen olaylar değillerdir. Kriz durumunun bir kuruluşa onun hem varlığı ve hem de hedef kitlesi ile ilişkileri bakımından vereceğin zararları en fazla indirme çabalarına veya bu amaçla yapılan yönetsel etkinliklere de kriz yönetimi denir. Krizler bir kuruluşun halkın gözünde saygınlıklarının kalmamasına da yol açabilirler. Kriz yönetimi esas itibariyle kuruluşun maddi kaynaklarından daha da çok inanılırlık, güvenirlik, saygınlık ve ün gibi kaynaklar bakımından görebileceği zararların önlenmesine yönelik bir etkinliktir. Bu nedenle krizden çıkmada yönetimin öteki işlevlerinden çok halkla ilişkilere görev düşmektedir. Krizlere kaynaklık eden olaylar başlıca iki grupta ele alınabilir. 1. Bilinebilen veya tahmin edilebilen ancak beklenmeyen, ortaya çıkış yeri ve zamanı bilinemeyen olaylar. Örneğin, kimyasal veya nükleer bir alanda çalışıyorsanız, bir kaza olabilme olasılığının her zaman farkındasınızdır. Yani bu tür kazalar bir bakıma işin doğası gereği olabilecek kazalardır. Ama böyle bir kazanın ne zaman, nerede ortaya çıkacağını bilemezsiniz. Örneğin, Çernobil nükleer santralindeki patlamada olduğu gibi. 2. Hem tahmin edilemeyen ve hem de beklenmeyen ani olaylar, örneğin bir ilacın üretimi veya dağıtımı sırasında gerekli tüm kontrolleri yapmanıza rağmen olmadık bir biçimde bir yan etkisinin ortaya çıkışıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Krizlerden öğrenilecekler. Modern kriz yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak için yaşanmış ve iyi yönetilmiş kriz örnekleri incelenebilir. Kriz yönetiminde şu sorulardan yola çıkılabilir. Olan ne? Ne oldu? Maliyeti nedir? Ne tip bir duyurma tanıtmaya yol açtı? Yönetim krize karşı ne yaptı? Bir başka deyişle yönetimin krize tepkisi nasıl oldu? Her kriz kendine özgüdür ve bize öğreteceği dersler farklıdır. Bu, her bir kriz ve yönetimi bakımından az çok geçerli yönetim teknikleri geliştirilemeyeceği anlamına gelmez. Bu bakımdan krizlerin benzer ya da ortak noktalarını bulmanın yanı sıra neden farklı sonuçlar ortaya koyduklarını görmekte yararlı olacaktır. Krizlerin farklı sonuçlanması büyük ölçüde kuruluşların kriz yönetim tarzları ile ilgili olabilir. Bu noktada önemli olan sorulardan biri şudur. Olayların farklı özellikleriyle şirketlerin bunlara tepkilerinin farklı oluşu halkın onları algılama biçimini nasıl etkilemektedir? Hemen her kriz için az çok geçerli yönetim tekniklerinin olup olmayacağı bu sorunun yanıtı ile yakından ilgilidir. Her kriz bir senaryodur. Hemen her bir yeni krizin yeni simaları vardır. Örneğin, uzman kaza avukatları, internet, sigorta uzmanları, risk sermayesi veya yatırım uzmanları ve bunun gibi. Bir krizin 10 yıl önce başarılı bir biçimde yönetilme tarzı bugün için geçerli olmayabilir. Gerçek olan algılanandır. Halkla ilişkiler anlamında gerçek kriz, gerçekten ne olduğu değil, insanların olduğunu sandıkları veya öyle olduğunu düşündükleri şeydir. Tıpkı bunun gibi en önemli mesajlarınız söylemeniz gerekenler değil, insanların sizden duymak istedikleridir. Sosyal sorumluluk çevresinde çalışmak. Son yıllarda sosyal alanda medya, tüketici hakları ve eğitim alanlarında değişmeler olmuştur. İnsanlar bilgi edinme hakları olduğunu fark etmeye başladılar. Dünya tüketici grupları, baskı grupları, araştırmacı gazetecilerle doludur. Şirketler artık eylemlerinden eskisine oranla çok daha fazla sorumludurlar. Bu gelişmeler çevre, tüketici ve iş görenlere karşı şirketlerin daha fazla sorumlu olduklarını gözden uzak tutmayacakları bir döneme girdiğinin göstergesidir. Krizin getirdiği fırsatlar, krizlerin istenmeyen türde bir çok bilginin yayılmasına yol açtığı ve işletmeleri imaj kaybına uğrattığı doğrudur. Ama başka türlü gerçekleştiremeyeceğimiz kurumları tanıtma fırsatlarını yaratabileceği de unutulmamalıdır. Olumsuz tanıtılmaya, duyurulmaya bile yol açsalar, krizler halkın dikkatinin size çevrilmesine yol açar. 6. kasetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde. Sayfa 176.